Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 7. ayrım. 4. Tam merdivenleri çıkmıştı ki annesi ve Evie yüzlerinde kocaman meraklı gülümsemelerle televizyon odasının kapısında göründüler. Evet, Essie dayanamadı ve nasıldı diye sordu. İyiydi, içki içtik. Odasına doğru ilerlerken düşüncelere daldı. İyi geceler öpücüğü verirken neredeyse heyecandan ayakları yerden kesilip caddenin karşı tarafına konacaktı. Essie ve Evie birbirlerine bakıp peşinden gittiler. Nasıl biri? Neler konuştunuz? Hadi Phoebe anlat. Evie dua eder gibi ellerini kavuşturdu. Bize tüm harika havadisleri ver. Onun barında bira içtik. Çok güzel bir yer ve iyi vakit geçirdim. Şimdi biraz spor yapacağım. Phoebe dolabını açıp yoga pantolonunu ve atletini alırken İki kadın tekrar bakıştı. Neler konuştunuz? Phoebe aynadan annesine bakıp omuz sikti ve soyunmaya başladı. O kadar uzun zamandır kadın kadına yaşıyorlardı ki, artık onların karşısında çıplak kalmaktan utanmıyordu. Havadan sudan, eskiden barmenlik ve taksi şoförlüğü yapıyormuş. Ya, demek girişimci biri öyle mi? Öyle de denebilir. Nerede oturuyor? Evie ısrarla sordu. Şehir merkezinde mi? Sormadım. Tanrı aşkına, Essie gözlerini tavana çevirdi, niye sormadın? Ona sıra gelmedi. Dolabın üstündeki gümüş kutudan bir saç bandı alıp saçını at kuyruğu yaptı. Kimlerdenmiş, ailesi, başka? İnan bunlara da sıra gelmedi. Benim aklım pek başımda değildi. Niye? Çünkü adam çok çekiciydi diye bir sonuca vardı Essie. O çok çekiciydi, yani çekici biri. Fakat asıl yıllar önce 138 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandığını söyleyince aklım başımdan gitti. Bu lafın üzerine üst kata çıkmadan önce biraz oyalandı. O arada Carolyn'in odasına bir göz attı. Önceden hizmetçinin olan odaya el koyup kendine küçük bir jimnastik salonu yapmıştı. Rahatına düşkün bir hareket sergilediğinin farkındaydı ama bu sayede hem bir kulübe ödeyeceği üyelik aidatından kurtulmuş, hem de sabah ve akşam birer saati evde geçirme imkanı bulmuştu. Zaten işindeyken yeteri kadar evden uzak kalıyordu ve spor yaptığı saatler bu süreye dahil değildi. Elips şeklinde bir jimnastik aleti, birkaç ağırlık ve hatta egzersiz kasetlerini seyretmek için küçük bir televizyon bile almıştı. O spor yaparken Curly de beden dersine çalışıyordu. Bu da ana kızın birlikte daha çok vakit geçirebilmesini sağlıyordu. Annesiyle Evie de aleti kullanıyorlardı ve böylece ödedikleri paraya değiyordu. Evde spor yapmak yalnız kullanışlı değil, aynı zamanda hesaplıydı da. En azından yaptığı masrafı çıkarıyordu. Phoebe aleti çalıştırıp üzerine çıkarken kendi kendine güldü. Annesiyle Evie kapıda ağızları açık baka kalmışlardı. Essie, ne, milyon mu dedin diye sordu. Evet, hatırlıyorum, buna benzer bir şeyler olmuştu. Evie elini göğsüne bastırdı. Milyoner taksi şoförü. Ona bu adı takmışlardı. Buranın yerlisi, tek biletle. Aman tanrım, bu o mu? Ta kendisi. Ya, vay canına, otursam iyi olacak. Essie yere oturuverdi. Buna zengin falan denmez, varlıklı da denemez. Açıkçası ne denir bilemiyorum. Şanslı diye bir öneride bulundu Phoebe. Çok daha fazlası. Evie de Essie'nin yanına çöktü. Demek sana bir bira ısmarladı. Phoebe aletin ısınma seviyesindeki hızını arttırdı. Öyle bir de kraker. Sonra da Porsche'uyla beni eve bıraktı. Kurnaz bir tip mi? Bu kadar parası olanın kurnaz olmaması mümkün değil. Yok, değil. Kibar ve hoş bir adam. Bir an durup uygun sözcükleri bulmaya çalıştı. Feci hoş. Hem de... Ama içimde garip bir his var. Cumartesi akşamı yemeğe çıkmamızı istiyor. Bir milyonerle flört ediyorsun. AVS'yi dürttü. Küçük kızımız bir milyonerle flört ediyor. Bu düşünce sinirine dokunduğundan Phoebe aletin zorluk derecesinde kendi direncini de arttırdı. Flört mü değil mi bilmiyorum. Kimseyle flört etmeyi de düşünmüyorum. Bir sürü dert. Yok ne giyeceksin, ne konuşacaksın. Seninle yatmak isteyecek mi? İşte orada şöyle derim. Yok ya, istediğin gerçekten yatmak mı? Çünkü bunun için biraz düşünce ve duyarlılık gerekiyor. Evie, akşam yemeği diye hatırlattı. Cumartesi gecesi. Evet şey, o kibar bir adam diye mırıldandı. Hem de çok... Olay yeri, küçük bir operasyonun yapılacağı bir binanın giriş katıydı. Phoebe dava vekili Jasper G. Hugh, Tracy Purcell diye biri ve bir de William Gredey adında silahlı bir adamın içeride tutulduğu istihbaratını almıştı. Özel tim, içeriye ve dışarıya güvenlik kordonu çekiyordu. Phoebe çantasını aldı ve olay yerinde ilk gördüğü kişinin yanına gitti. Bu kişinin Arnie Meeks olması canını sıkmıştı. Ne durumdayız? Arnie koyu renk gözlüklerini takmıştı. Buna rağmen genç kadın adamın alaycı bakışlarını hissedebiliyordu. Şahıs iki kişiyi rehin almış. Görgü tanıkları silah sesi duymuşlar. Ben geldiğimde içeri girmeye yeltenen olursa ikisini de öldürürüm diye bağırıyordu. Phoebe biraz bekledi ve hepsi bu mu diye sordu. Arnie omuz silkti. Adam avukatın ona $6,000 dolandırdığını iddia ediyor. Parasını geri istiyormuş. Kayıtlar memur bey, Arnie'nin dudaklarını nasıl büktüğüne baktı ve acaba bu alaycı bakışı evde ayna karşısına geçip çalışmış mıdır diye düşündü. Aşağılık herifin içerideki iki kişiyi öldürmesini engellemeye çalışırken açıkçası kayıt tutmaya vaktim olmadı. Silah sesi duyulduğunda saat kaçtı? Sabah 9 civarı. 9 mu? Genç kadın öfke ve korkunun içine düğümlendiğini hissetti. Neredeyse 2 saat olmuş ve sen arabulucu göndermeye daha yeni karar verdin, öyle mi? Her şey kontrol altında. Görevden alındın. Sen, çantasından bir kayıt sayfası çıkarırken, üniformalı memurlardan birine bir işaret yaptı. Olan biten her şey için kayıt tutulacak. Saat, eylem, kim ne demiş, ne zaman demiş. Ona da bir defter verdi. Arnie kolunu yakaladı ve, buraya öylece girip operasyonu devralamazsın. Alırım. Kolunu çekip kurtardı. Yüzbaşı yolda. Komutan Harrison da özel timin başında. Bu arada ben de arabulucu olarak görev başındayım. Adamı telefona bağlayın. Yardımcısı olarak görevlendirdiği polise emir verdi. Buranın havaya uçmasını engelleyen benim. Öyle mi? Aniden saldırıya geçti. Rehinelerle tek tek konuştun mu? Hayatta olduklarını tespit ettin mi? Yaralı olup olmadıklarını, tıbbi yardıma ihtiyacı olan var mıymış? Vaziyet planın nerede? Kayıt defterin, bizi çağırmadan önce geçen 2 uzun saat içinde, kayıp vermeden olayı halletmeye yönelik ne gibi bir ilerleme kaydettiniz? Telefonu elinden kaptı. Defterine yazmış olduğu isimlere göz attı. Seninle konuşmak istemiyorum. Telefona cevap veren ses öfke ve heyecanla haykırıyordu. Seninle işim bitti dedim. Bay Grady, ben Phoebe McNamara. Polis merkezinde, arabulucu görevindeyim. Şu andan itibaren benimle konuşacaksınız. Sesiniz keyifsiz geliyor. Oradaki herkes iyi durumda mı Bay Grady? Bilmem gereken tabii bir sorun var mı? Her şeyin canı cehenneme. Hepsinin canı cehenneme. Gelin bunu birlikte halledelim. Size William diyebilir miyim? Başkaları size böyle mi hitap ediyor? Konuşmayacağım. Yardım etmek için buradayım. Sesinden anlaşılıyordu, konuşmayacaktı ve harekete geçmeye hazırlanıyordu. Bir şeye ihtiyacı olan var mı? Tıbbi yardım, su, yiyecek bir şeyler isteyen. Ben paramı istiyordum. Paranızı istiyorsunuz. Neden bana anlatmayı denemiyorsunuz Bay Grady? Yardım edebilecek miyim bir bakalım. Geçmiş zaman kullandı diye defterine not etti. Hepsini daha önce anlattım. Hiç kimse dinlemedi. Kimse sizi dinlemedi. Kızgın görünüyorsunuz. Sizi anlıyorum. Ve sorununuzun dikkate alınmadığını düşünüyorsunuz. Bunun için özür dilerim. Fakat ben şu anda sizi dinliyorum Bay Grady. Tüm sorunlarınızı çözmeniz için size yardımcı olmak istiyorum. Artık çok geç. Her şey bitti. Phoebe daha silah patlamadan önce sesini beyninin içinde duydu. Adamın ses tonundan olacakları anlamıştı. Avukat hafif bir beyin sarsıntısı geçirmişti. Vücudunda çürük ve şişlikler vardı. Sekreter kız isteri krizine girmişti ama yaralı değildi. William Grady başına dayadığı silahla intihar etmişti. Arkasında duran Arnie iyi pazarlık olmuş dedi. Genç kadın yavaşça dönüp öfke dolu gözlerle adama baktı. Seni haddini bilmez piç. O kendini uçururken telefonda olan sendin ben değil dedi ve kendini has sırıtışıyla kasıla kasıla yürüyerek uzaklaştı. Phoebe arkasından gitmemek için kendini zor tuttu. Şimdi olmaz. Öfkesi bu kadar yoğun ve derinken olmazdı çünkü. Her an sonradan pişman olacağı bir şey yapabilirdi. Yapardı da. Biraz bekleyebilirdi. Memur Arnold Meeks de daha sonra ilgileneceğine dair kendi kendine söz verdi. Şu anda durmuş, binaya girip çıkan suç mahalli inceleme ekibini seyrediyordu. Bir el omzuna dokundu. Burada yapabileceğim fazla bir şey kalmadı dedi Dave. Onunla görüşme fırsatım olmadı ki. Sadece bir ya da iki dakika o kadar. Buraya gelene kadar her şey bitmişti zaten. Engel olamadım. Phoebe başını salladı. Lütfen, şimdi olmaz. Rehineleri sorguya çekmek istiyorum. Görgü tanıkları varsa onların da ifadelerini alacağım. Geriye döndü ve tüm sorgu ve ifadelerin kaydedilmesini istiyorum. Sen de orada bulun. Sen de ben de biliyoruz bazen işler yolunda gitmeyebilir. Bugün de öyle mi olmalıydı bilemiyorum. Öfkeden titremeye başlayacakken kendini tuttu. Neler olduğunu öğreneceğim. Rehineler hastaneye gidiyorlar ama kadın yaralı görünmüyordu. Onunla konuşabilirim. Sen de benimle gelirsen sevinirim. Tamam gelirim. Ama belki sen danışmana görünsen iyi olur. İnsan bir kayıp yaşadığında. Onu ben kaybetmedim işte bunu biliyorum. Konuşurken zorlanıyordu. Sinirden patlamak üzereydi. Hiç benim olmadı ki kaybedeyim. Hastaneye giderken yolda hiç konuşmadı. Dave de onu zorlamadı. Sessizlikle camdan dışarıyı seyrediyor, soracağı soruları kafasında hazırlıyor, nasıl bir tavır takınacağını hesaplıyordu. Böylece ispatlayacağı şeylere temel oluşturacaktı. Tracy Purcell acil servisin müdahale odasında bir sedyede dinleniyordu. Genç bir kızdı. Hemen hemen içki içebilecek yaşa gelmiş görünüyordu. Fıstık gibi bir sarışındı. Kızarmış şiş gözleri hala ağlamaklıydı. Bir yandan da tırnaklarını kemiriyordu. Kendini vurdu. Gözümüzün önünde kendini öldürdü. Dehşet verici bir deneyim yaşadın. Olanları anlatmanın sana faydası dokunabilir. Tabii bize de. Bunu yapabilir misin Tracy? Olur. Aşırı hızlı nefes aldığım için bayılmışım. Öyle söylediler. Bir müddet uzanmam gerekiyormuş. Ama o bana zarar vermedi. Bana zarar vermediği için çok şanslıyım. Jasper'a vurdu, silahı suratının ortasına yapıştırdı ve ''Korkmuş olmalısın.'' Phoebe yatağın kenarına oturup Tracy'nin elini tuttu. Sonra kayıt cihazını çıkarttı. ''Sakıncası yoksa konuştuklarımızı kaydedebilir miyim?'' ''Elbette. Erkek arkadaşımı arayacaklarını söylediler. İsmi Brett. Brett buraya gelecek.'' ''Çok iyi. Eğer biz çıkmadan gelmezse ben kendim gider, arar bulurum onu. Ne dersin?'' ''Sağ olun. Teşekkürler.'' Sanki sakinleşmesi için erkek arkadaşının gelme fikri bile yeterliymiş gibi tırnaklarını yemekten vazgeçti. Kendimi öyle tuhaf hissediyorum ki, korku filmi seyretmiş gibiyim ama aslında ben de o filmde oynayanlardan biriydim. Biliyorum ama hepsi bitti. Bay Hücün yanında mı çalışıyordun? Evet, adli sekreterlik yapıyorum. Çok özel bir iş değil ama idare eder. Ve bugün de her gün yaptığın gibi işe gittin. Saat 8:50 gibi ofisi ben açarım. Bugün Jasper da benimle aynı anda içeri girdi. Çoğu zaman o daha geç gelir ama bugün ikimiz de 9'dan önce geldik. O geldiğinde daha yeni açmıştık. Yani Bay Grady geldiğinde. Birden içeri girdi ve Jasper'ın yüzüne yumruk attı, onu yere devirdi. Silahlı olduğunu görünce çığlık attım. Çıldırmış gibiydi. Sonra ne oldu? Kalkıp kapıyı kilitlememi istedi. Kaçmaya kalkarsam Jasper'ı vuracağını söyledi. Silahı onun başına dayayınca çok korktum. Dediklerini aynen yaptım. Masayı kapıya dayamamızı istedi ve sanırım çok süratli hareket edemediğimiz için ateş etti. Size mi? Hayır, yere doğru ateş etti ve halıda bir delik açıldı. Yanılmıyorsam yine çığlık attım ve ağlamaya başladım. Çenemi kapamamı, dediklerini yapmamızı söyledi. Biz de yaptık. Ardından yine Jasper'a vurdu ve bağırarak parasını istedi. 6.528 dolar 36 sent. Kuruşu kuruşuna istedi. Tracy yine tırnaklarını yemeye başlamıştı. Evet, sanırım Jasper ona davanın masraflarından bahsetti ve dava hiç ilerlemiyordu. Müşteriniz miydi? Jasper'ın onu müşteri listesine kaydettiğini zannetmiyorum. Öyle laftaydı. Bakışları uzaklaştı. Ayrıntıları tam olarak bilmiyorum gerçekten. O konuya sonra geleceğiz. Peki, zaten bunları Jasper'a sorsanız daha iyi olur. Jasper ona parasının olmadığını söyledi. O da parayı bulamazsa onun için iyi olmayacağını söyledi. Tam bankaya gitmekten bahsederlerken o polis geldi. Olay yerine ilk gelen polis memuru o muydu? Evet, sanırım. Polis sirenlerini duyunca Bay Grady beni pencerenin yanına götürdü. Storların arasından dışarıyı gözetledik. Bay Grady dedi ki, defolun gidin, içeri girmeye kalkarsanız herkesi öldürürüm. Buna benzer şeyler işte. İçeride iki kişiyi tuttuğunu, silahlı olduğunu ve her an onu kullanabileceğini söyledi. Bana da bağır dedi. Ben de lütfen şaka yapmıyor diye bağırdım. Gözlerini ovuşturdu. Tanrım, çok korkmuş olmalısın. Tanrım, hayatım boyunca hiç bu kadar korkmamıştım. Bay Grady sana zarar verdi mi? Hayır, hayır. Beni yüzü koyun yere yatırdı, Jasper'da. Sonra o polisin şeyi vardı, adı neydi? Megafon mu? Adının Memur Arnold Meeks olduğunu, hemen silahını indirip elleri başının üstünde dışarı çıkmasını söyledi. Sanki emir veriyor gibiydi. Ve Bay Grady de adının William Grady olduğunu ve 6.528 dolarını geri alamazsa hepimizi cehenneme göndereceğini haykırdı. Yani bir müddet birbirlerine bağırıp durdular. Nasıl bağırıp durdular? Ne kadar sürdü bilmiyorum ama birbirlerine bağırıp küfrettiler. Bay Grady ona, Jasper parasını çalarken polisin ve yasaların nerede olduğunu sordu. O da, senin paran beni ilgilendirmiyor. Sen en iyisi kıçını kaldır ve ellerin yukarıda dışarıya çık gibi laflar etti. Phoebe Dave'e baktı. Bay Grady'nin tepkisi ne oldu? Acayip sinirlendi. Özellikle de o polis, onun bizi vuracak cesareti olmadığını söylediğinde deliye döndü. Tanrı biliyor ya, polisi haksız çıkarmak için o anda dediğini yapacak sandım. Kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Polisin dediklerini sen de duydun mu? Evet efendim, sadece o da değil, bir de seni aşağılık herif dedi. Tracy, kağıt mendilini elinde ufalamaya başladı. O sırada Phoebe tekrar Dave'e baktı. Bay Grady, polise kolaysa içeri gelip onu almasını söyledi. Bunu yaptığında da onu da bizi de vuracaktı. O paraya ihtiyacı varmış, yoksa arabasını satması gerekecekmiş. Başını sokacağı bir evi de yokmuş. Polis de ona hücrede yaşayacağını, bu yüzden de arabaya ihtiyacı kalmayacağını söyledi. Aradan epey zaman geçti ve başka polisler geldi. Sizce Brett gelmiş olabilir mi? Birazdan gidip öğrenirim. Sonra ne oldu Tracy? Bay Grady'nin iyice keyfi kaçtı. Bizi gerçekten vurup işini bitireceğini düşündüm. Yine ağlamaya başladım. Merak etmememi, bunda benim bir hatam olmadığını söyledi. Polisler ve avukatlar dedi. Sıradan insanlardan yararlanan, onlara kazık atan, hep polislerle avukatlar da ona göre. Bence, sence ne? Phoebe konuşması için onu zorluyordu. Bence beni bırakacaktı, öyle hissettim. Sadece beni, Jasper'ı değil. Çünkü beni bırakırsa polislere paradan söz edip etmeyeceğimi sordu. Ben de söylerim dedim. Elbette söylerdim. Sonra telefon çaldı. O Mix denen polis Jasper'a, ''Aç şu telefonu orospu çocuğu!'' diye bağırdı. Tracy derin bir nefes aldı. ''Biliyorum, size saçma gelecek ama o polisten en az Bay Grady ve silahından korktuğum kadar korktum.'' Elleriyle gözlerini sildi. ''Keşke sussaydı çünkü Bay Grady beni bırakacaktı ve belki de gözümün önünde kafasına o kurşunu sıkmayacaktı, bilemiyorum.'' ''Tamam Tracy, hepsi geçti.'' Tracy hıçkırmaya başlayınca Phoebe onu sakinleştirmeye çalıştı. Korkunç bir manzaraydı. Telefon çaldığında yerde oturuyordum. Konuştuğu adamın ne dediğini duyamadım ama o sırada Bay Grady'ye bakıyordum. Ona bakıp şunu düşündüm. Eğer beni serbest bırakırsa bu ofise bir daha dönmeyecektim. Meslek kurslarına devam edip daha iyi bir iş bulacaktım. Bay Grady fazla konuşmadı ama üzgün görünüyordu ve korkmuştu. Tıpkı benim gibi. Sonra telefonu kapattı. Bir daha çaldığında cevap vereceğini sanmıyordum. Bana baktı ve telefon bir daha çaldığında sesi dışarıya vereceğini ve böylece benim de polislerin bizim gibilere nasıl davrandığını göreceğimi söyledi. Bu kez telefondaki bir kadındı. Bir an durdu ve "O sizdiniz" dedi. "Sizdiniz tabii. O andan itibaren olanları biliyorsunuz zaten." "Evet, daha sonra neler olduğunu biliyorum." Phoebe dışarıya mis gibi bahar havasına çıkıp insanlardan uzaklaşana kadar bekledi. Adamı intiharı o kışkırttı. Polislik taslayarak oradaki iki masum insanın hayatını tehlikeye attı. Prosedürleri hiçe saydı. Arabuluculuk kurallarını çiğnedi. Ne içindi bütün bunlar? Tüm polis memurlarında arabuluculuk becerisi ya da bir rehin alma vakasının üstesinden nasıl gelineceğini anlama yeteneği yoktur. Phoebe dayanamayıp çıkıştı. Kahretsin Dave. Yoksa onu savunuyor musun? Yaptığı şeyi bir an bile olsa savunabiliyorsun ha? Hayır, elini kaldırdı. Seninle de tartışmak istemiyorum Phoebe. Haklı olsan da, Memur Mix sorguya çekilecek. Dave'in karşı çıkmasına fırsat bırakmadan, onu ben sorgulayacağım. Bu benim yetki alanıma giriyor dedi Phoebe. İkinizin arasında hatırı sayılır bir sürtüşme var. Şahıs işini bitirdiği sırada onunla görüşen sendin. Onu sorguya çekmezsem otoritem sarsılır. Yardım çağırmak için 2 saat beklemiş. İşte orada fırçayı hak etti. Sorun benimle problemi olması değil. Sorun tamamen kendisi ve polis olması. Dikkatli ol da ne yapacaksan yap ama işin içine intikamı karıştırma. Bir adam öldü. Böyle bir durumda konu intikam olamaz. 7. ayrımın sonu. Sayfa 71. Devamı 8. ayrımda.